Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Greenwood. 10. ayrım. Perşembe 27 Kasım 23. Bu benim evde ikinci günümdü. Şu ana kadar bunun için vaktim olmadı. Eve taşınma işleri yüzünden falan ama dün zaten rapor edecek fazla bir şey olmadı. Elektrotu sadece bir defa 2 voltta denedim. Bir kitap vardı ve gözlerim sayfanın üstündeydi. Kitap küçük ve yakındı ve oldukça ağır gibiydi. Deri ciltliydi, çok az kitapçıda bulunabilecek türden, ilk basım kitaplar gibi ama yepyeniydi ve yeni kokuyordu, sayfaların rengi solmamıştı. Kitabın ismini göremedim ama eski bir romana benziyordu ve İngilizceydi. Bugün biraz daha istikrarlı olmaya çalıştım ve yeni oyuncağımı 3 defa denedim. İlki sabah 10'daydı, hiçbir şey göremedim, laboratuvarda elektrotun etkisinin sanki tamamen kaybolduğu zaman gibi. Öğleden sonra 2'de tekrar denedim ve her şey normale dönmüştü. Ufak ama şık döşenmiş, küçük bir bahçeye bakan bir odada tek başıma oturuyor gibiydim. Odanın ortasında eski moda bir uzanma koltuğu ve 2-3 kırılgan görünümlü sandalye vardı. Odada hoş ve yaşanmışlık dolu bir his vardı. Türlü objelerle süslenmişti ama dağınık değildi. 5-6 süslü sandık vardı. Deniz kabukları ve minyatür Çin porselenleriyle doluydu. Bir köşede kenarı büyük, mavi saten içli bir dikiş kutusu duruyordu ve içi değişik kumaş parçalarıyla doluydu. Öne çıkan belirli bir tarz yoktu. Her şey karıştırılıp bir araya getirilmiş gibiydi. Çok renkliydi ama nasıl da uyum içindeydi. Odadaki birkaç parça doğuya özgü gibiydi. Japonya'dan gelmiş gibi duran bir çay sehpası, minyatür, fil dişi bir pagoda ve bir köşede değnek ve turna kuşu desenli uzun bir panel vardı. Bense kucağımda bir yastık ve yanımda farklı ebatlarda iğnelerle dolu bir kutuyla uzanma koltuğunda oturuyordum. Yastığın üstünde elinde bir buket çiçek olan bir kız resminin karalandığı bir sayfa vardı. Kağıda ufak delikler açmak için farklı iğneler kullanarak çizimin detaylarını dolduruyordum. Bir ara ufak bir aleti elime aldım. Kenarlarında keskin noktaları olan bir tekerleği vardı ucunda. Kızın elbisesinin dış hatlarını çizmek için aleti kağıdın üstünde gezdirdim. Hepsi buydu. Uyarıyı birkaç dakika devam ettirdim ama başka bir şey olmadı. Bu akşam üzeri 4'te tekrar kontrol ettim ve aynı sahneyi gördüm. Ama bu defa iğneli resim bitmek üzereydi ve uyarıyı verdiğim esnada odanın kapısı kapanıyordu. Çay sehpasının üstünde sert kenarları kesilmiş bir tepsi sandviç vardı. Birisi onları içeri getirmiş olmalıydı. Cuma, 28 Kasım, 22.30. Bugün elektrotu 7 kez yokladım. Bu kadar sık yapmamın sebebi sabah 10.30'da başlamış ve yine hiçbir tepki alamamış olmam, sadece boşluk ve sessizlik, ben de her yarım saatte bir deneyip ne zaman açılacağını görmeye karar verdim. 11 ve 11.30'da bir şey yoktu ama öğlen tekrar denediğimde renkli ve çift sesli olarak karşımdaydı. Laboratuvardayken bahsettiğim büyük 4 direkli karyoladaydım ve üstümü giyiniyordum. Bu diğer ben geç saatlere kadar uyuyan biri mi bilmiyorum ama her neyse o boşlukların uyuduğum anlamına geldiğini düşünüyorum. Bir değişiklik olmadığı sürece artık testlerimi akşam üzeri yapmayı adet edineceğim ve sabahları oyun gösterileriyle falan ilgileneceğim. Giydiğim kıyafetler geçen seferlerde giydiklerim gibi kostümseldi ama bu defa iç çamaşırımı da gördüm. Tek söyleyebileceğim çok fazla iç çamaşırı giydiğimdi. Bu defa yatak odasına da daha iyi baktım. Ferah, aydınlık ve güneşli. Yatak devasa, 4 direkli ve etrafı perdelerle çevrilmiş, hepsi de beyaz. Camlarda da uyumlu renklerde perdeler var ve duvarlar sade desenli bir kağıtla kaplı, açık krem rengi bir zeminin üstünde kırmızı ve pembe fiyonklar. Odada başka mobilya yoktu. Sadece bir şifonyer, bir gardırop ve birkaç küçük sandalye ve masa. Oda oldukça büyüktü, yüksek bir tavanı vardı ve fazla mobilya olmayışı ferah ve havadar bir his veriyordu. Duvarlarda kara kalem ve sulu boya manzara resimleri asılıydı. İçlerinden biri Alpler veya Rocky dağlarına benziyordu ve bir diğeri de kesinlikle İtalyandı. Yine de hala istediğim yere bakamıyor olmak can sıkıcıydı. Bu yüzden pek çok görsel detayı gözden kaçırıyordum ama ne kadar denersem deneyeyim, gözlerimi istediğim noktaya bakmaya zorlayamıyorum. Dikkatimi detaylara vermeyişim, bu yeri ve objeleri daha önce 1000 kez gördüğüm, artık çok iyi tanıdığım için de onlara bakma gereği duymadığım hissi veriyordu. Aynı şeyi kendi evimde de yapıyorum ama lanet olsun burada her şeyi biliyorum. Diğer manzaralarınsa hiçbiri bana tanıdık değil. Dejavu hissi falan yok. Belki de merakımı arttırmak üzerinde çalışabilirim ama bu sırada gözlerimin önünde olanları sanki onları başka biri yönetiyormuş gibi, kamera gibi görmekten de hoşnut olmam gerekiyor. Tüm bunlar beni görüş alanının limitleri konusunda çok bilinçli yaptı. İnsan gözünün ucuyla bir objenin detaylarını görmeye çalıştığında ve ona doğrudan bakamadığında gözünün odağının ne kadar dar olduğunu anlıyor. Bu beni deli ediyor çünkü ben bu görüntülere bir set tasarımcısının gözüyle bakmaya, onlar hakkında mümkün olduğunca bilgi toplamaya çalışıyorum. Bu konuda sınırlanmaya alışkın değilim. Ah, ne yapalım? Şimdiye kadar hayal kırıklıklarına alışmış olmam gerekirdi ama olmadı işte. Elektrotu bugün 2:30'da tekrar denediğimde başka bir odada yürüyordum. Bu defa devasa bir odadaydım. Yerde kocaman bir İran halısı ve büyük bir antikacıyı dolduracak kadar mobilya vardı ama kalabalık değildi. Duvarlar ipekle kaplıydı ve etraflarında altın süslemeler vardı. Çok güzel beyaz mermerli, büyük bir şömine vardı. Şöminenin üstünde geniş, altın çerçeveli bir ayna asılıydı ama yakından göremeyeceğim kadar uzaktaydı. Odanın bir ucunda 3 boydan boya pencere vardı ve tarası açılır gibi görünüyorlardı. Birkaç ayrı kanepe, divan ve koltuk grubu vardı ve çoğu yeşil damasko kumaştı. Perdeler de yeşil damaskoydu ve koyu altın rengi püskülleri vardı. Kuyruklu bir piyano vardı ve yanında bir de arp duruyordu ama bunun hastanedeki ilk elektrot testinde çaldığım piyanodan farklı olduğuna emindim. En az 3,5 metre yukarıda asılı duran görkemli bir avize de vardı ve duvarları onlarca resim süslüyordu. Emin olacak kadar yakından bakamadım, lanet olsun. Ama en az 2 Rafael ve 1 Tintoretto gördüğüme yemin edebilirim. O odada sadece 20 saniye kadar kaldım ve yürümeye devam ettim. Sonra bir kapıyı açtım ve dün gördüğüm odaya girdim, iğneli resim yaptığım oda. Daha sonra 2 defa daha baktım ve o resimleri bir kez daha görebilmeyi umdum ama her defasında yine o küçük oturma odasındaydım ve geçen gün gördüğüm kitabın son bölümlerini okuyordum. Roman, bu akşam üzeri bir kez daha deneyecektim ama uyarıcıyı aldığım anda David eve geldi. Beni elimde uyarıcıyla gördü ve sıkıntım olup olmadığını sordu, kriz geleceğini sandı. Öyle olmadığını söylediğimde bana ters bir bakış atıp bir içki hazırlamak için hızla mutfağa yöneldi. Şu an ben bunları yazarken o uyuyor. Akşam yemeğinde ona bugün gördüklerimi anlatmaya çalıştım. İpekli ve tablolu inanılmaz odayı tarif etmek istedim ama çok sinirlendi ve bu saçmalıkları duymak istemediğini söyledi. Bunun onu neden bu denli üzdüğünü anlamıyorum ama o sakinleşene kadar küçük keşif turlarımı günlüğümle aramda tutmam daha iyi olacak. Ve tabii Doktor Gerik ve her kim bu günlüğü okursa onunla. Cumartesi, 29 Kasım. Gece yarısından biraz sonra. Yani aslında pazar. David bu akşam eve çok erken geldiği için test yapamadım. Çok gergindi ve uyarıcıyı tekrar denemek için can attığımı anlayabiliyordu ama ikimiz de konuyu açmadık. Akşamın gerginliğini gidermek için akşam yemeğini dışarıda yemeyi ve sinemaya gitmeyi önerdi ama akşam yemeği vasattı ve film daha da beter çıktı. Paulin Kael'e güvenmemek lazım. Sonra Clarks'e gittik ve fazla konuşmadan sadece içtik. Böyle olmamızdan nefret ediyorum. Onunla iken sarhoş bile olamıyordum çünkü epilepsi yüzünden hiçbir zaman fazla alkol almama izin yoktu. Doktor Gary'e bir soru. Artık bu ufak ve sihirli uyarıcı kafamda olduğuna göre güvenli bir şekilde kafayı bulabilir miyim? Uyarıcımı bulacak kadar ayık kaldığım sürece. Lütfen. Pazar Pazartesi 30 Kasım 1 Aralık 01:30. David bugün çok fenaydı. Akşamdan kalma olduğunda her zaman böyle bir hal alır. Tam bir bebek olabiliyor. Bazen bu hoş görünebiliyor ama genellikle görünmüyor. İlk birlikte yaşadığımız zamanlarda hiç böyle davranmıyordu, hatta evliliğimizin ilk 1-2 yılında bile. Sanırım epilepsimin sandığımızdan daha fazla sorun olmaya başladığı zamandan itibaren böyle oldu. Ama bunların artık geride kalmış olması gerekiyordu ve hiçbir şey değişmedi. Dürüst olmak gerekirse belki kısmen benim suçum olduğunu kabul etmem gerekir. Hastaneden eve döndüğümden beri sadece 2 defa seviştik ve ikisi de beklediğimiz gibi mükemmel değildi. Galiba onu genel olarak ihmal ediyorum ama yine de elektrotun etkilerine olan ilgimi anlayamamasını, merakımı paylaşmamasını kabul edemiyorum. Belki de Dr. Crandon gibi o da benim bunları uydurduğumu düşünüyor ya da delirmeye başladığımı. Tek bildiğim belki de gerçekten deliriyor olabileceğim. Bana neler olduğunu açıklayamıyorum ve başkaları da açıklayamıyor. Şu anda nedenleri ve açıklamaları çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Yaşadığım şey hakkında nispeten daha fazla bir şey bilene kadar bekleyebilir. O zamana kadar bunu keyifli bir rüya olarak göreceğim ya da tüm o deneyemediğim LSD halüsinasyonları yerine aklımın uydurduğu görüntüler olarak. Bugün bütün gün evdeydik. Sunday Times okuduk ve Channel 13'te birkaç program izledik. David gece yarısı uyuyakalana kadar elektrotu deneme fırsatım olmadı. Bunu gece ilk deneyişim olduğu için neler göreceğimi çok merak ediyordum. Akşam yemeği yiyordum. Yani bir kısmını gördüm, bir iki ısırık alabildim. Çünkü David'in uyanıp uyarıcıyı kullandığımı görünce delirmesinden korktum. Yemek lezzetli gibiydi ve bol miktardaydı. Tabii yine her şeyi bir başkasına ait olan ve kontrol ettiğim bir sahne gibi görebildim. Ben de yediklerimden çok etrafa dikkatimi verdim. Cuma günü gördüğüm tablolu odanın büyüklüğünde bir yemek odasındaydım. Masada 5 kişi daha vardı. Bir tanesi at üstünde ve piknik sahnesinde gördüğüm adamdı. Diğerleri 2 çiftti. Biri 50'li yaşlarında, diğerleri 30'lu yaşlarında. Onları daha önce hiç görmemiştim. Herkes, ben de dahil, resmi giyinmişti. 19. yüzyılın dönem kıyafetleri içindeydik. Her zamanki gibi. Hala zamanı tam olarak çıkartmaya çalışıyorum ama yaklaşık olarak 1850 ile 1880 arası bir yıl diyebilirim. En az 3 hizmetkar vardı. İkisi kadın, biri erkek. Hepsi üniformalıydı ve kristal şarap kadehlerini doldurmak ve yemek servisi yapıp tabaklarımızı değiştirmekte çok meşguldüler. Ortama ilk bağlandığımda herkes benim kaçırdığım bir şakaya gülüyordu ve sonraki 30 saniye boyunca hepimiz yemeklerimize odaklanmıştık. Hizmetkarlar hariç elbette. Mobilyaların hepsi kocaman, ağır maun ağacıydı. Büyük masa ve sandalyelerin dışında tüm odaya hakim olan gösterişli bir büfe vardı. Duvarlar koyu kırmızı duvar kağıdıyla kaplıydı ve perdeler altın kenarlıydı. Bir halı vardı, Brüksel halısı sanırım ve bir de tuhaf ama muhtemelen işlevsel bir parça daha. Masanın altına duran ve dökülen kırıntıları ve sıçrayan şarap damlacıkları için oraya yerleştirilmiş geniş bir kumaş parçası. Her zaman öğle vakti uyanmamı ve gece yarısından sonra akşam yemeğinde oluşumu garip buluyorum. Bu görüntülerin arasında belirli bir zaman farkı olması, bugünden birkaç saat geride olması mümkün mü acaba? Bu hafta David ofisteyken bunlar hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyorum. Tabii eğer o ufak odada oturup kitap okumak ve resim çizmek dışında bir şey yaparsam. Karar verdim. Yarından itibaren bu tuhaf rüyanın kontrolünü elime almak için sıkı, daha sıkı bir çaba içine gireceğim. Ne de olsa bu benim rüyam. Öyle değil mi? Pazartesi, 1 Aralık, 23.15. Belki de benim rüyam değildir. En azından ben yönlendirmiyorumdur. Bu akşam korkunç bir baş ağrım var ama bugün gitmek istediğim yerlere gitmek ve görmek istediklerime bakmak için gösterdiğim yoğun çabalarımın tek somut sonucu bu. Şimdilik bu kararımdan vazgeçeceğim. Olaylar beni nereye götürürse oraya gideceğim. Sanki bir tercih şansım varmış gibi. Bu sabah Mindy aradı. Kahve içmeye çağırdı ama hala sosyalleşmek için hazır olmadığımı söyledim. Onunla konuştuktan sonra kendimi biraz suçlu hissettim ve bu yüzden sabahın bir kısmını birkaç arkadaşımı arayıp yakında bir araya geleceğimizi söyleyerek geçirdim. Bir iki tanesine, özellikle de Mindy'ye neler olduğunu anlatmak için can atıyordum ama Doktor Gerik bunu kimsenin bilmemesi gerektiğini söylemişti. Ben de tek kelime etmedim. Bugün öğleden sonra 2'de elektrotu denedim. Bu defa odanın camından gördüğüm küçük bahçede oturuyordum. Pek fazla bir şey yapmıyordum. Sadece oturuyordum ve çiçeklerin arasında uçuşan sinek kuşlarını izliyordum. Yine çok sıcak ve güneşli bir gündü. Yüzümü gökyüzüne çevirip parlak gün ışığını görmek istedim ama devamlı, dantelli bir güneş şemsiyesinin altında oturdum. Yüzüm gölgedeydi. Sanki güneş keyfi çıkarılacak değil de kaçınılacak bir şeymiş gibi. Ayrıca bikini giymeyi yeğlerdim ya da en azından daha kısa ve sırtı açık bir şey. Ama orada ter içinde kat kat kadife ve basma kumaş içinde oturup durdum. Sırtımdan ve kollarımdan ter aktığını hissediyordum ama parmağımı düğmeden çekmedim. Yine de sıcakta ve dışarıda olmak güzeldi. New York sokakları erkenden yağan kar altında ve termostatı 20 dereceye ayarlayarak Con-Ed'e bir güzellik yapıyorduk. Eğer aklım soğuğa karşı bir tür yaz fantezisi kuruyorsa en azından beni bir yüzmeye götürmesini tercih ederim. Saat 5.30'da tekrar denedim, David eve gelmeden hemen önce. Her şey boştu, genelde sabahları olduğu gibi. Alter egom akşam üzeri uykusunda olsa gerekti. Güneşin altında o kıyafetlerle oturduktan sonra şaşırmazdım buna. David'le sakin bir yemek yedik. Sonra ben kitap okurken o projesi üstünde çalıştı. Bu akşam tartışma yoktu ama büyük bir aşk sahnesi de yoktu. O yatmaya gittikten sonra elektrotu bir kez daha denedim. Bu defa o gizemli adamla tavla oynuyordum. Adam 35-36 yaşlarında, uzun boylu, zayıf, gür, siyah saçlı ve çok çarpıcı gözleri var. Onu daha önce hiç görmediğime eminim. Ama rüyamın içinde olmasından rahatsız değilim. Tavla takımı çok güzeldi. Fil dişi işlemeli ve fil dişi pullu. Tam oyunun ortasında David yatakta döndü ve uyanacak gibi olunca oyunu kazandım mı, kaybettim mi göremedim. Salı, 2 Aralık, 23.30. Bugün konuştum. Bunca zaman uyarıcıyı her çalıştırdığımda fare kadar sessizdim ama bu akşam üzeri düğmeye bastım ve konuşmaya başladım. Cümlemin ortasındaydım. Pek fazla bir şey söylemedim gerçi. Geçen gece yemek masasının etrafında gördüğüm hizmetkarlardan biriyle konuşuyordum. Altın broşlarımdan biri kaybolduğu için onu suçluyordum. İkimiz de belirgin İngiliz aksanlarıyla konuşuyorduk. Onunki biraz bastırılmış Doğu Londra şivesi, benimkisi belirgin ve doğru. Kız utanmış ve biraz ürkmüş görünüyordu. Evet, efendim ve hayır, efendim deyip duruyordu ama en sonunda broşun içinde olabileceğini düşündüğü bir kutuyu gösterdi ve ben de birden sesimin tonunu değiştirip "Olabilir, Mary. O kutuya sonra bakarım," dedim. Konuşan başkası olsaydı birden broşu nereye koyduklarını hatırladıklarını ama yanıldıklarını itiraf etmek istemediklerini düşünürdüm. Ama bunların hiçbirini hissetmedim. Birdenbire bir şey hatırlamadım ve suçluluk hissetmedim. Ağzım hareket ediyordu ve boğazımda titreşen kelimeleri ve kulaklarımdaki sesi hissedebiliyordum ama söylediklerimin hiçbirinin düşündüklerimle alakası yoktu. Aklım benden tamamen ayrı gibiydi ve bedenim, sesim de dahil, kendi başına hareket ediyordu. Daha önce de fark ettiğim bir durumdu ama bugün konuşmamla birleştiğinde daha belirgin hale gelmişti. Çok kafa karıştırıcıydı. Rüyalarımda bile ne zaman bir şey yapsam veya söylesem onu yapan bendim. Ama bunda sanki tamamen başka biri varmış gibiydi ve ben sadece ona eşlik ediyordum. Sessiz bir partnerdim. Bana olanların olası manalarını düşünmemeye çalışıyordum ama bu devam ettikçe göz ardı etmesi giderek güçleşiyor. İşin başında olduğum kadar rahat ve objektif olmak zor. Ne düşüneceğimi bilmiyorum ve neredeyse denemekten korkuyorum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 144. Devamı 11. ayrımda.